Ayrım 35, Huzursuz Adam, Hemming Mankell, sayfa 379. Sarhoş gibi hissetmeye başlamıştı. Sanki cenazenin kendisiyle bir ilgisi yokmuş gibiydi. Sona erince Lilia Blooms taziyelerini sunmak için aceleyle Bayman'ın annesinin yanına yöneldi. Wallander bunu şapelden sıvışmak için bir fırsat bildi. Arkasına bile bakmadan doğruca otele döndü ve resepsiyon elemanından uçuş saatini değiştirmek için yardım istedi. Yarına kadar kalmayı planlamıştı ama şimdi bir an önce oradan gitmek istiyordu. Öğleden sonraki Kopenhag seferinde yer buldu. Valizini hazırladı, cenaze için aldığı takım elbiseyi üstünden çıkarmadı ve Lilia Bloom'un kendisini aramak için çıkıp gelmesinden korkarak otelden ayrıldı. Havalimanında güvenlik kontrolünden geçme sırasının kendisine geldiği saate kadar terminal binası dışında neredeyse 3 saat oturup bekledi. Uçakta içmeye devam etti. Üstad'a varınca eve kadar taksi tuttu ve arabadan inerken neredeyse yere yıkılacaktı. Her zamanki gibi Jussi'ye yine komşu göz kulak oluyordu. Wallander onu ertesi sabaha kadar orada bırakmaya karar verdi. Yatağa yığıldı ve derin bir uyku çekti. Ertesi sabah saat 9'a doğru uyandığında Lilia'ya veda bile etmeden şapelden kaçtığına pişmandı. Daha sonra onu araması ve mantıklı bir bahane bulması gerekecekti. İyi ama ne söyleyecekti? İyi bir uyku çekmiş olmasına rağmen Wallander kendisini hasta gibi hissediyordu. Banyoda her yere bakıp mutfaktaki bütün çekmeceleri aramasına rağmen evde aspirin bulamamıştı. Üstada inmeyi gözü kesmediği için komşu kadına onda olup olmadığını sordu. Kadın da vardı. Bir bardak suda eritip onu kadının mutfağında içti. Kadın yanında bulunsun diye birkaç tane de eve vermişti. Eve geri dönünce Jussi'yi kulübesine bıraktı. İçeri girdiğinde telesekreterin sinyalinin yanıp söndüğünü gördü. Stan Nordlander aramıştı yine. Wallander cep telefonuna uzanıp onu aradı. Nordlander cevap verdiğinde Wallander onun rüzgarlı bir ortamda bulunduğunu fark etti. ''Seni ben arayayım'' dedi Nordlander. ''Rüzgardan korunabileceğim bir yer bulmam gerek.'' ''Ben evdeyim.'' ''Bana 10 dakika ver. İyisin değil mi?'' ''Evet evet iyiyim.'' Wallander mutfak masasına oturup beklemeye başladı. Jussi kulübesinde dolanıyor, çevreyi koklayarak kendisi yokken fare ya da kuşlar tarafından ziyaret edilip edilmediğini kontrol ediyordu. Ara sıra başını kaldırıp mutfak penceresine doğru bakıyordu. Wallander elini kaldırıp ona salladı ama Jussi tepki vermemişti. Bir şey görmüyor ama Wallander'in evde bir yerlerde olduğunu biliyordu. Wallander camı açtı. Jussi hemen kuyruğunu sallamaya başlayıp arka ayakları üstüne dikilerek ön patilerini parmaklığa dayadı. O sırada telefon çaldı. Arayan Stan Nordlander'di. Korunaklı bir yer bulmuştu. Rüzgarın sesinden eser yoktu. ''Küçük bir adadayım. Aslında kayalıktan başka bir şey sayılmaz. Mövja'dan fazla uzak değil.'' dedi. ''Neresi olduğunu biliyor musun?''
''Hayır.''
''Stockholm Takım Adalar Bölgesi'nin dış tarafında çok güzel bir yer.'' ''Aramana sevindim.'' dedi Wallander. ''Bir şey oldu, seni aramalıyım.'' Hokkan ortaya çıktı. Wallander olanları özetledi. ''İnanılmaz.'' dedi Nordlander. ''Bu kayalığa çıkarken ben de onu düşünüyordum.''
''Herhangi bir nedeni var mı?''
''Adaları severdi. Bir keresinde bana gençken heves ettiği bir şeyden bahsetmişti. Dünyadaki bütün adaları teker teker gezmek.''
''Hiç yapmaya çalışmış mı?''
''Sanmıyorum. Louis deniz yolculuklarından fazla haz etmezdi.''
''Bu aralarında bir sorun olmuş muydu?''
''Bildiğim kadarıyla hayır. Hokkan ona çok düşkündü ve Louis de ona. Ama hayallerini gerçekleştirecek fırsatı bulamasan bile hayaller değerlidir.''
Bağlantı zayıftı. Kayalık ada kapsama alanı dışına çok yakındı. Ana karaya döndüğünde Wallander'i tekrar arayacağını söyleyip sözleştiler. Wallander yavaşça telefonu masaya bıraktı ve kıpırdamadan oturmaya devam etti. Hokkan von Encke'nin nerede olduğunu birden bildiği hissine kapıldı. Stan Nordlander kendisine farkında olmadan izlemesi gereken bir yol göstermişti. Emin olamıyordu tabii ve elinde bir kanıt da yoktu. Yine de biliyordu. Sinye'nin kitaplığının Babar kitapları arasında gördüğü bir kitaptı. Uyuyan Güzel. Ben de derin bir uykuya dalıp kayboldum diye düşündü Wallander. Nerede olduğunu çok daha önce anlamam gerekirdi. Ancak uyanabildim. Jussi havlamaya başlamıştı. Wallander dışarı çıkıp ona yemeğini verdi. Ertesi gün sabah erkenden arabasına bindi. Komşusu onun yine Jussi'yi de çıkıp geldiğini görünce çok şaşırdı. Kadın ne kadar süreyle gideceğini sordu. Wallander ona doğruyu söyledi. Bilmiyordu. Hiçbir fikri yoktu. 30. Kısım. Kiraladığı üstü açık plastik tekne, uzunluğu 5,5 metreyi ancak bulan Evinrude marka 7 beygir gücünde dıştan motorluydu. Motorun sahibi ona bir de deniz haritası vermişti. Özellikle bu tekneyi seçmişti. Çünkü kürek çekmekte zorlanacağı kadar büyük değildi ki başına geleceğini tahmin ediyordu. Anlaşmayı imzalarken polis kimliğini gösterdi. Adam irkilmişti. Her şey yolunda dedi Wallander. Ama yanıma bir yedek gaz tüpü daha almak istiyorum. Tekneyi yarın da getirebilirim. İşim uzarsa birkaç gün sonra da. Zaten sizde kredi kartı numaram var. Paranızı alacağınızı biliyorsunuz. Bir polis dedi adam. Kötü bir şey mi oldu? Hayır, sadece 50. yaş gününü kutlayan bir arkadaşıma sürpriz yapacağım. Wallander bu yalanı önceden düşünmemişti ama bahaneler uydurmaya alışıktı ve artık ağzından kendiliğinden çıkıyordu. Tekne tipi Störo tipi olan iki büyük yatın arkasına sıkışmıştı. Kontak elektrikli değildi ama Wallander kordonu çeker çekmez çalışmıştı. Finlandiya aksanıyla konuşan tekne sahibi motorun iyi olduğuna garanti vermişti. ''Balığa çıkarken ben de bunu kullanırım.'' dedi adam. Asıl sorun hiç balık kalmamış olmasında ama yine de çıkıyorum işte. Saat öğleden sonra 4'tü. Wallander Valde Marsvik'e tam 1 saat erken varmıştı. Kasabadaki tek restoran gibi görünen bir yerde yemeğini yedi. Sonra da Valde Marsvik'in adındaki uzunca koyun bir tarafında sadece birkaç yüz metre ötede tekne kiralanan yeri buldu. Wallander bir sırt çantası içine birçok başka şeyin yanı sıra 2 adet el feneriyle biraz da yiyecek koymuş ve aslında sıcak bir öğleden sonrası olmasına rağmen yine de sıcak tutacak kıyafetler almıştı. Östergötland'a doğru giderken yolda birkaç kez hava şarlamıştı. Rönnebü'ye girmeden bunlardan biri öyle yoğundu ki yol kenarında bir mola yerinde durup geçene kadar beklemek zorunda kaldı. Arabanın tavanına çarpan damlaları dinleyip ön camdan aşağı çağlayarak dökülen yağmur sularını seyrederken bir yandan da durumu gerçekten doğru değerlendirip değerlendirmediğini düşünüyordu. İçgüdüleri onu yanıltmış olabilir miydi? Yoksa daha önce de kaç kez olduğu gibi her şeye rağmen sonuçta kendisi mi haklı çıkacaktı? Bu düşünceler içinde kaybolmuş halde yağmur dinene kadar neredeyse yarım saat mola yerinde kaldı. Sonra yeniden yola koyuldu ve nihayet Valder Marsvik'e vardı. Artık hava açılmış, rüzgar hemen hemen hiç esmiyordu. Koyda deniz sadece hafif bir esintinin etkisiyle arada çalkalanıyordu. Etrafta balçık kokusu vardı. Kokuyu buraya son gelişinden hatırlıyordu. Wallander teknenin motorunu çalıştırıp yola koyuldu. Tekneyi kendisine kiralayan adam orada durmuş, ofisine geri dönmeden önce bir süre arkasından bakmıştı. Wallander akşam olmadan önce uzun koydan çıkmak istiyordu. Sonra bir yere demir atar ve yaz seherinin tadını çıkarırdı. Ayın o anki durumunu çıkarmaya çalışmıştı fakat başaramadı. Linda'yı arayacaktı ama nereye gittiğini veya niye bu yolculuğa çıktığını açıklamak zorunda kalmamak için onu aramadı. Koydan çıktıktan sonra Martinson'u arayacaktı. Eğer birisini aramak zorunda kalırsa bu o olacaktı. Aklına koyduğu şeyi gerçekleştirmesi, gecenin ay ışığıyla aydınlanmış olmasına veya karanlık olmasına bağlı değildi. Ama yine de kendisini neyin beklediğini önceden bilmek istiyordu. İleride adaların arasından bakarken motoru düşük hıza alarak naylonla kaplı deniz haritasını inceledi. Nerede bulunduğunu tam olarak tespit edince en son demirleyip şafağın çökmesini bekleyeceği noktadan çok uzak olmayan bir yer seçti. Ama orası çoktan başka teknelerle doluydu. Bunun üzerine sürmeye devam etti ve en sonunda birkaç ağacı bulunan ve motoru söktükten sonra kıyısına kürek çekebileceği küçük bir ada buldu. Ceketini giydi, ağaçlardan birine yaslandı ve termostan kendine kahve koydu. Ardından Martinson'u aradı. Telefonu yine bir çocuk açmıştı, herhalde aynı çocuktu. Martinson telefonu çocuğun elinden aldı. ''Şanslı bir adamsın'' dedi. ''Küçük torunum senin sekreterin oldu.''
''Ayın hali'' dedi Wallander.
''Ne olmuş ona?''
''Çok hızlı sordun, daha sözümü bitirmemiştim.''
''Kusura bakma ama gözlerimi torunlardan ayıramıyorum. Sürekli takip etmek gerekiyor.''
''Anlıyorum seni ve önemli olmasaydı seni rahatsız etmezdim. Takvimin var mı? Şu anda ayın hangi hali içindeyiz bir bakar mısın?''
''Ay mı? Sormak istediğin şey bu mu? Ne yapıyorsun? Astronomik bir maceraya mı atıldın?''
''Olabilir. Haydi soruma cevap verebilecek misin?''
''Bir dakika bekle.''
Martinson alıcıyı bıraktı. Wallander'in ses tonundan herhangi bir açıklama alamayacağı belliydi. Telefona yeniden gelerek, ''Şu anda yeni ay'' dedi. ''İnce hilal hali. Tabii senin dünyanın başka bir köşesinde değil. Hala İsveç'te olduğunu düşünürsek.''
''Hala İsveç'teyim. Yardımın için sağ ol'' dedi Wallander. ''Her şeyi bir gün açıklayacağım.''
''Ben beklemeye alıştım.''
''Neyi beklemeye?''
''Açıklamaları. Sözümü dinlemediklerinde çocuklarımdan gelmesi gerekenler de dahil. Ama tabii bu daha çok onlar küçükkendi.''
''Linda da aynı öyleydi'' dedi Wallander ilgi gösteriyormuş gibi görünmeye çalışarak. Yeniden Martinson'a ay ile ilgili verdiği bilgi için teşekkür etti ve telefonu kapattı. Birkaç tane sandviç yiyip yastık yerine bir taşın üzerine başını koyup uzandı. Ağrı durup dururken saplanmıştı. Orada uzanmış yatıyor, gökyüzünü seyredip uzakta çığıran martıları dinliyordu. Derken birden sol koluna bıçak gibi bir acı saplanmış, oradan göğsüne ve midesine doğru yayılmıştı. İlkin sivri bir taşın üzerine uzandığı için olduğunu zannettiyse de sonradan acının bedeninin içinden yayıldığını fark etti. Her zaman en çok korktuğu şeyin başına geldiğini tahmin etti, kalp krizi geçirmişti. Hiç hareket etmeden uzandığı yerde yatmaya devam etti. Kas katı kesilmişti ve dehşet içindeydi. Sanki nefes alırsa kalbinin son çarpma yeteneğini de kullanıp biteceğinden korkuyormuş gibi nefesini tuttu. Birdenbire gözlerinin önüne bütün canlılığıyla annesinin ölüm anı geldi. Sanki yanı başında onun son dakikalarını seyrediyordu. Öldüğünde daha 50 yaşındaydı. Annesinin ev dışında bir çalışma hayatı olmamıştı. Hep sinirli ve kazancı düzgün olmadığı için eve getireceği paraya güvenilmeyen bir kocayla evliliğini idare etmeye çalışmış ve iki çocuğunu Kurt ve Christina'yı büyütmüştü. O sıralarda Limham'da oturuyorlar, Wallander'in babasının katlanamadığı bir aileyle aynı evi paylaşıyorlardı. Diğer ailenin babaları sineği bile incitmeyecek bir tren kondüktörüydü. Fakat bir seferinde son derece dostça bir yaklaşımla Wallander'in babasına hep aynı peyzaj resmini üst üste yapacağına, başka bir resim konusu seçmesinin daha rahatlatıcı olup olmayacağını sormuştu. Wallander konuşmayı dinlemişti. Adı Nils Persson olan kondüktör kendi çalışma hayatındaki bir şeyden de buna bir örnek vermişti. Uzun yıllar Malmö ile Alvesta arasında gidip geldikten sonra Göteborg'a ve hatta bazen ta Oslo'ya kadar giden bir ekspres hattında çalışmaya verilmesi kendisini çok mutlu etmişti. Wallander'in babası tabii ki buna da öfkelenerek karşılık vermişti. Bu olaydan sonra ortamı yumuşatmaya çalışarak diğer aileyle birlikte yaşamayı tahammül edilebilir kılmaya çalışan kişi yine Wallander'in annesi olmuştu. Ölüm onun kapısını 1962 yılının sonbaharı başında bir öğleden sonra aniden çalmıştı. Evlerinin küçük bahçesinde çamaşır asmaktaydı. Wallander okuldan yeni gelmiş mutfakta sandviçini yiyordu. Pencereden bakmış, annesini elinde bir avuç mandalla çarşafları asarken görmüş, yeniden sandviçini yemeye koyulmuştu. İkinci bir kez baktığında annesi dizleri üstüne çökmüş göğsünü tutuyordu. Önce bir şey düşürdüğünü sanmıştı ama sonra onun yan tarafı üstüne sanki düşmemeye çalışıyormuş gibi istemeye istemeye ağır ağır devrildiğini gördü. Wallander haykırarak dışarı koşmuştu ama annesi için çok geçti.
Otopsiyi yapan doktor annesinin ağır bir kriz geçirdiğini, kriz geldiğinde hastanede olmuş olsa bile annesini kurtaramayacaklarını söylemişlerdi. Şimdi kendi acısına mesafe koymaya çalışırken annesinin hali gözlerinin önüne geliyordu. Bir sürü bulanık ve sarsak görüntü halinde, kendi hayatının da onunki gibi erkenden son bulmasını istemiyordu. Ve hele de burada, Baltık Denizi'nde, küçücük bir adada tek başınayken. Sessizce tedirginlik içinde dualar etmeye başladı. Belli bir tanrıya değil, daha çok kendi içinde, dayanmak için kendi kendini telkin eden, sonsuz sessizliğin içine çekilmesine direnmek için. Sonunda ağrının daha fazla kötüleşmediğini fark etti. Kalbi hala atıyordu. Sakin kalmak, sağduyulu davranmak, çaresizce ve kör bir panik hali içine düşmemek için kendini zorladı. Dikkatlice doğruldu. El yordamıyla sırt çantasının yanında bıraktığı cep telefonunu buldu. Linda'nın numarasını çevirmeye başladı ama sonra kararını değiştirdi. O ne yapabilirdi ki? Eğer gerçekten bir kalp krizi geçirdiyse araması gereken ilk yer ilk yardım ambulansıydı. Bir şey kendisini alıkoydu, belki de ağrısının geçmeye başlamasındandı. Yavaşça sol kolunu oynatıp ağrının daha az olduğu bir pozisyon buldu. Bu ciddi bir kalp krizinin semptomlarına benzemiyordu. Ağır ağır doğrulup oturdu ve nabzını buldu. Nabzı dakikada 74 atıyordu. Normal değerleri 76 ile 78 arasındaydı. Her şey olması gerektiği gibiydi. Stresten diye düşündü. Eğer biraz hafiften almazsam bedenim sonradan başıma bela olabilecek uyarılarda bulunuyor. Yeniden uzandı, ağrısı biraz daha azalmıştı. Hala tam olarak geçmemişti ama giderek diniyordu. Bir nevi varlığını arka planda sürdüren bir tehdit gibi. Bir saat sonra geçirdiğinin aslında bir kalp krizi olmadığına emindi. Bu bir uyarıydı. Yeri doldurulmaz bir polismişim gibi davranarak kendimi kandırmayı kesip doğru dürüst bir tatile çıkmalıyım dedi kendi kendine. Belki eve dönmeli, Üytterberg'i aramalı ve ona verdiği kararı anlatmalıydı. Ama orada kalmaya karar verdi. Çok uzun bir yoldan gelmişti ve şüphelerinde haklı mıydı değil miydi görmek istiyordu. Sonuç nasıl olursa olsun ondan sonra olayı Üytterberg'e devredebilir ve artık gerisine karışmazdı. Kendini hafiflemiş hissediyordu. Yıllardır hissetmediği kadar pozitif duygularla doluydu. Ayağa kalkıp açık denize doğru koşmak geçiyordu içinden ama oturmaya devam etti. Ağaca yaslanmış oturarak geçen tekneleri seyrediyor, deniz kokusunu içine çekiyordu. Hala sıcaktı. Ceketi üstüne çekip uzandı ve uyudu. 10 dakika sonra uyandı. Artık ağrısı tamamen geçmiş gibiydi. Ayağa kalkıp küçük adayı gezmeye başladı. Adanın güneye bakan tarafında kayalar neredeyse dik bir yamaç şeklindeydi. Suya kadar inen dik kayanın çevresinden dolaşmak çok zor bir işti. Birden zınk diye durdu. 20 metre kadar ileride küçük, geniş olmayan bir dere vardı. Derenin döküldüğü yerin açıklarında bir tekne demirlemiş, bir bot da kıyıya çekilmişti. Deniz kıyısında uzanmış bir çift vardı, sevişiyorlardı. Wallander sırtını iyice kayaya yasladı ama izleme isteğine engel olamadı. Çok gençtiler, 20'li yaşlarda olduklarını tahmin etti. Oradan mümkün olduğunca sessiz uzaklaşmak için bütün gücünü toplayana dek büyülenmiş gibi çıplak bedenlerini dikizledi. Birkaç saat sonra alacakaranlık adının üstüne çökmeye başlayınca hoplaya zıplaya arkasında seyirten botlarıyla birlikte gezi teknesinin önünden geçtiğini gördü. Ayağa kalkıp el salladı. Güvertedeki çift de ona el salladı. Onları kıskanıyordu ama hissettikleri art niyetli değildi. Kendi ilk cinsel tecrübeleri de herkesinki gibiydi. Güvensiz, hayal kırıklığı uyandıran, neredeyse utandırıcı. Arkadaşlarının anlattığı maceralara, fetihlere hiçbir zaman tam olarak inanmamıştı. Kendi açısından ancak Mona ile tanıştıktan sonra seks ciddi bir zevk haline gelmeye başlamıştı. Evliliklerinin ilk yıllarında seks hayatları hayal edemeyeceği kadar güzeldi. Bir elin parmakları kadar başka kadınlarla da tatmin edici ilişkisi olmuştu. Ama hiçbiri beraberliklerinin ilk başında Mona ile yaşadıkları gibi değildi. Tabii içlerinden Bayba hariçti. Fakat açık denizin yanı başında kaya üstünde bir kadınla hiç sevişmemişti. Bunun kadar tehlikeli sayılabilecek şeye yakın yaptığı tek şey, birazcık sarhoşken Mona'yı trende tuvalete sokmaya ikna ettiği zamandı. Ama kapının şiddetle vurulmasıyla işleri yarım kalmıştı. Mona bu durumdan müthiş utanmış ve kızgınlıkla böyle erotik maceralara bir daha kendisini sokmayacağına ona söz verdirmişti. O da bir daha yapmamıştı. Uzun süreli ilişki ve evliliklerinin sonuna doğru birbirlerine karşı duydukları cinsel arzu azalmıştı. Tabii Mona kendisine boşanmak istediğini söylediğinde misli misli geri gelmişti. Ama karısı onun yaptığı hamleleri artık bir daha kabul etmemiş, kapısını kendine sonsuza kadar kapatmıştı. Birdenbire hayatı gözlerinin önüne bütün ayrıntılarıyla serildi. Dört büyük karar anı geçmişti başından. İlki diye düşündü, baskıcı babama karşı gelip polis olmaya karar verişim oldu. İkincisi görev başındayken bir adam öldürmemdi. Tam artık daha fazla dayanamayacağımı düşünürken sonunda polis kuvvetlerinden istifa etmemeye karar verdim. Üçüncüsü Maria Gata'ndan ayrılıp şehir dışına taşınmaya karar verişim ve Jussi'yi alışımdı. Dördüncüsü de herhalde sonunda Mona ile birlikte bir araya gelemeyeceğimize artık karar verişimdi. Bu herhalde aralarında en zor olanıydı ama seçimlerimi yaptım. Kemküm edip kararsızlık göstererek bir gün iş işten geçmiş olduğunu görmedim. Bunları yapabildiğim için kendimden başka takdir edeceğim kimse yok. Çevremdeki birçok insandaki acılığı gördüğümde onlardan biri olmadığım için halime şükrediyorum. Her şeye rağmen hayatımla ilgili konularda elimi taşın altına soktum ve gelen akıntının merhametine sığınıp hayatımın akıp gitmesine izin vermedim.
35. ayrımın sonu. Sayfa 391.